bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur. Çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, 2. Korintoslara mektup 12. bölümün 13. ayetine geldik. Pavlus, Korintos'u yeniden ziyaret etmeyi planlıyor. 12. bölüm 13 ile 14. ayetlerde Pavlus şöyle diyor: "Size yük olmayışımdan başka diğer topluluklardan aşağı kaldığınız ne var ki? Yaptığım bu haksızlığı bağışlayın. İşte 3. kez yanınıza gelmeye hazırım ve size yük olmayacağım. Çünkü sizde olanı değil, sizi istiyorum. Çocukların anne babaları için değil, anne babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir." Pavlus, onların ruhsal babasıydı. Onları Mesih'e yöneltmişti ve Korintos'taki kiliseyi, yani inanlılar topluluğunu kurmuştu Pavlus. "Ben de canlarınız uğruna, malımı da kendimi de büyük sevinçle harcayacağım. Sizi daha çok seversem daha az mı sevileceğim?" 12. bölümün 15. ayeti. Pavlus, "Sizi ne kadar çok seversem karşılığında o kadar az seviliyorum" diyor. Bu bir şikayet gibi geliyor değil mi? Ama Tanrı'nın ruhu cennette gördükleri hakkında değil, bu dünyada çektiği acılar ve hayal kırıklıklarından söz etmesinde ısrar etmişti. Öyle olsun, ben size yük olmadım. Ama kurnaz biri olarak sizi hileyle elde etmişim. 16. ayet. Bu adama dikkat edin. Sahip olduklarınızın değil, sizin peşinizdeydim. Sizi Mesih'e kazanmanın peşindeydim diyor. Çünkü Mesih'e gelmek ile sonsuz yaşama sahip oluyorsunuz. Rabbisa'nın öğrencilerine söylediği şey de bu değil miydi? Onlara ardımdan gelin. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım demişti. Ve onlara tutacağınız her balığın ağzında bir altın olacağını da söylememişti. Onları insan tutan balıkçılar yapmıştı. Vurgu buradadır. Acaba size gönderdiğim adamlardan biri aracılığıyla sizi sömürdüm mü? Titus'u size gelmeye isteklendirdim ve öbür kardeşi de onunla birlikte gönderdim. Titus sizi sömürmedi değil mi? Aynı ruhla davranıp aynı yolu izlemedik mi? 2. Korintoslar 12, 17-18. Ayetler. Paulus zekice, kurnazca yöntemler kullanmadı. Hayır, Tanrı sözünü bildirdi. Tanrı sözünü sade bir şekilde bildirdi. Kendisinden sonra arkasından Korintoslulardan yararlanacak kişileri yollamadı. Bunca zamandır kendimizi sizin önünüzde savunduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Biz Tanrı'nın önünde Mesih'e ait kişiler olarak konuşuyoruz. Sevgili kardeşler, yaptığımız her şey sizin gelişmeniz içindir. Çünkü geldiğim zaman sizi istediğim durumda bulamayacağımdan korkuyorum. Siz de beni istediğiniz durumda bulamayabilirsiniz. Çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, iftira, dedikodu, böbürlenme ve karışıklık olmasından korkuyorum. 2. Korintoslar 12, 19-20. Ayetler. Paulus oraya gittiğinde kilisede bulmayı beklediği şeyler bunlardı. Onlar Paulus'tan çok şey bekliyorlardı. Paulus da onlardan çok şey bekliyordu. Ama ne bulacaktı? Tartışmalar ve çekişmeler olacaktı. Paulus bunu istemiyordu. Paulus, inanlının Rabbi izlemesini, Rabbi örnek almasını ve Tanrı'nın ilkelerini, sevgi, doğruluk, barış ilkelerini hayatlarında yaşamalarını, yaşatmalarını istiyordu. Yıllardır Rabbin hizmetindeyim ve şimdi artık tartışma istemediğim bir noktaya geldim. Ara sıra radyo programımı dinleyip de bir doktrin ya da radyoda söylemiş olduğum bir söz hakkında tartışmak isteyen insanlardan mektuplar alırım. Dostum, kendi görüşünüzde devam edin ve benim için de dua edin ki eğer hatalıysam, Tanrı'nın ruhu beni gerçeğe yöneltsin. Ama ben bir şeyden eminsem ve bunun doğru olduğunu biliyorsam, kimse beni bundan döndüremez. Ama Tanrı'nın ruhu bana gerçeği gösterirse, Tanrı'nın ruhu benim hatalarımı bana gösterirse, o zaman Tanrı'nın ruhu beni gerçeğe yöneltir. Beni uzun bir mektupla ikna edemezsiniz. Çünkü doğrusunu isterseniz onu okuyacak sabra sahip değilim. Belki birisi bağnaz ve dar görüşlü olduğumu söyleyecek. Belki de öyleyimdir. Ancak bu yıllar içerisinde şunu gördüm. Tartışmanın insanları hiçbir yere götürmediğini gördüm. Buna inanıyorum. Bizim işimiz Tanrı'nın sözünü bildirmektir. Ben Tanrı'nın sözünü kutsal kitabı baştan sona dek ele alarak bunu bildiriyorum. Ve Tanrı'nın sözü bana gerçekleri öğretiyor. Bu gerçeklerde kalmalıyız. Eğer sen bu gerçeği bulduysan ve bunda ikna olduysan, %100 eminsen, onda kal. Bakın, 2. Timoteos mektubu 3. bölüm 16. ayette Tanrı'nın sözü bize ne diyor? Kutsal yazıların tümü Tanrı'nın esinlemesidir. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Tanrı'nın sözü, kardeşim, kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür ve bize gerçekleri öğretiyor. Eğer gerçeği öğrenmek istiyorsak Tanrı'nın sözüne gideceğiz. Tanrı'nın sözünün özelliği budur. Bize gerçekleri öğretiyor. Hiçbir yerde gerçekleri %100 öğrenemezsiniz. Tanrı'nın sözünde bunu öğrenebiliriz. Tanrı'nın sözü aynı zamanda bize günahlarımızı gösterir, yüreğimizi eleştirir ve bizi doğru yola getirir. Sen, ben insanları yola getiremeyiz. Doğru yola getiremeyiz, gerçeğe getiremeyiz. Ama Tanrı'nın sözü getirir. Ve Tanrı'nın sözü doğruluk konusunda eğitir. Ve Tanrı'nın sözü dostum, kişiyi yetkin kılar. Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Neyle? Tanrı'nın sözü aracılığıyla. İşte ben Tanrı'nın sözünü, kutsal kitabı baştan sona dek ele alarak bunu bildiriyorum. Çünkü biliyorum ki tek kaynağımız Tanrı'nın sözüdür. Yanılmayan, gerçek olan Tanrı'nın sözü. Ve Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Günümüz kiliseleri, Paulus'un burada sözünü ettiği şeylerle doludur. Çekişmeler, kıskançlık, öfke, dedikodu, karışıklık. Bilmem, kim hakkında şu şeyi duydun mu? Hayır, duymadım. Sana anlatmak istiyorum. Bundan sonra belirli bir kişi hakkında hiç de hoş olmayan şeyler söylerler. Ve fısıldaşmalar, dedikodular, çekiştirmeler vardır. Birisi, insanların kendilerine fısıltıyla söylenen her şeye inandıklarını söylemişti. Sonra böbürlenmeler vardır. Ben sık sık Paulus'un bu sözcükle ne demek istediğini düşünmüşümdür. Herhalde en iyi açıklamayı Doktor Ironsi de veriyor. Bu sözcüğün ona dere kenarında oturan kendini şişirmiş bir kurbağayı hatırlattığını söylemiştir. Dere kenarında oturan ve kendisini şişiren bir kurbağa. Normalde olduğundan iki kat daha çok büyük gözükür. Sonra ne olur? Ona bir taş atarsanız ve inanın bana yeniden küçülüp suya atlar. Kiliselerde de böbürlenen Hristiyanlar vardır. Şiştikçe şişerler ama içleri boştur. Karışıklıklar kiliselerdeki sorunlardır. İnsanlar kendi aralarında küçük gruplar kurup sorunlar çıkarırlar. İmzalanacak dilekçeleri elden ele geçirmek gibi şeyler yaparlar. Bu da karışıklık yaratır. Dostum, insanın yüreği bozuktur. Bu yüzden her inanlının İsa Mesih'e ve Tanrı'nın sözüne sarılması gerekir. Tanrı'nın sözü bizim hayatımızı değiştirir, bizim düşüncelerimizi değiştirir. Tanrı'nın sözü bizi olgunlaştırır. Bu yüzden Tanrı'nın sözü önemlidir. Bu yüzden Tanrı'nın sözüne sarılmalıyız diyorum. Paulus diyor, korkarım ki size tekrar geldiğimde Tanrım beni sizin önünüzde utandıracak. Daha önce günah işlemiş olup da kapıldıkları pislik, cinsel ahlaksızlık ve sefahattan tövbe etmemiş olan birçoklar için yas tutacağım. 21. ayet. Korintos kötü bir kentti. Roma İmparatorluğu'nda günah merkezi olarak tanınıyordu. İnsanların günah işlemek için gittikleri bir yerdi. Günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfunun daha da çoğaldığı doğrudur. Buna karşın bu, Korintos halkının bu günahlı şeyleri hafife almalarına neden olmuştu. Bu olmamalıdır. Bu güzel bir kilise resmetmiyor değil mi? Bu mektubu işlerken Korintos'taki yerel kilise iyi bir kilise değildi diye düşündüğünüzden eminim. Bu doğru. Sadece Korintos'taki kilise için geçerli değil, aynı zamanda günümüzdeki birçok kilise için de geçerlidir. Durup buna bir an bakalım. Rabbin kiliseyi dünyadan şu anda aldığını düşünelim. Rab, dünyadaki bütün gerçek inanlıları cennet alsa ne olurdu? O zaman büyük sıkıntı zamanının başlayacağına inanıyoruz. Büyük sıkıntıya katkının bir kısmı da kilisenin artık olmamasıdır. Günümüzde kilise dünyanın tuzudur dostum. Dünyanın ışığıdır ve kutsal ruh günümüzde kilisededir. Kilise dediğimizde taştan binadan söz etmiyoruz. Mesih inanlılar topluluğudur. Mesih inanlıları topluluğu dünyanın tuzudur, dünyanın ışığıdır ve kutsal ruh inanlıların içerisindedir, arasındadır. Dünya daha iyiye mi gidiyor, daha kötüye mi gidiyor? Bazı insanlar kilisenin dünyaya bir faydası olmadığını, çünkü dünyanın 2000 yıl önce olduğundan çok daha kötü olduğunu söylerler. Ben buna katılmıyorum. 2. Timoteos 3.13'te ama kötü ve sahtekar kişiler aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar dediğini biliyorum. Ama dünyanın kötüye gittiğini söylemiyor. Kötü kişilerin gittikçe daha beter olacaklarını söylüyor. Bence bunun anlamı kendi yaşam sürelerinde daha beter olacakları ve sonra başka bir neslin geleceğidir. Dünya şimdi 2000 yıl öncekinden biraz daha iyi çünkü o zaman dünya Rab ise baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar demeseydi bağışlanamayacak bir günah olan bir günah işlemişti. Tanrı oğlunu çarmıha germişlerdi. Günümüzde dünyanın İsa Mesih'i reddederek onu yeniden çarmıha gerdiğini kabul ediyorum. Dünyadaki en büyük günah Mesih'i reddetmektir. Her nesilde dünya bu günahtan suçlu olmuştur. Rab ise kutsal ruh geldiğinde dünyayı günah konusunda ikna edeceğini söylemişti. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler demişti. Birçok günah vardır ki gerçekten kötüdür ama en büyük günah İsa Mesih'i reddetmektir. Bu dünyada işlenen en büyük suç Tanrı oğlunun 2000 yıl önce öldürülmesiydi. Günümüzde dünya tıpkı o zaman olduğu gibi hala aynı şekilde bozuk, adi, alçak ve kötüdür. Günah içerisinde yaşıyor. Dünyanın yaşamak için 2000 yıl öncesinden daha iyi bir yer olduğunu söyleyebilirim. Daha rahat yaşayabiliyoruz. 2000 yıl öncesine kıyasla hayatı daha kolaylaştırıp daha iyi kılan birçok şey var. Ancak şunu anlamamız gerekiyor ki İsrail'in amacı çöle çiçekler ekmek olmadığı gibi kilisenin yani inanlılar topluluğunun amacı hiçbir zaman dünyaya çiçekler ekmek değildir. Onlar oradan geçen yabancılardı ve bir mesajları, bir tanıklıkları vardı. Bu çağlar boyunca da kilisenin yani inanlılar topluluğunun amacı olmuştur. İnanlılar topluluğu Tanrı için kutsal olması, Tanrı için yaşaması gereken bir grup insandır. Kiliseye işaret edip bunu yapmakta olduğunu ve ne kadar harika olduğunu söyleyebilmeyi isterdim. Bu alandaki başarısızlıkları günümüzde Tanrı sözüne olan ilginin çoğu durumda yerel kiliseyi bertaraf etmesinin nedenidir. Kilise içinsel sorunlarıyla fazlasıyla meşguldür. Buna karşın bu, kilisenin Rab İsa Mesih tarafından sevilip o grup olduğu gerçeğini yok etmez. Yani Rab İsa Mesih bu inanlılar topluluğunu her şeye rağmen sevmektedir. Onu yıkayıp temizlemek ve her inanlıyı Tanrı için kabul edilir hale getirmek için kendini verdi Rab İsa Mesih. Bizler olmamız gerekenden çok uzak olduğumuz halde o yöne doğru ilerliyor olmalıyız. Paulus'un Korintoslara mektuplarında Roma İmparatorluğu'nun en kötü şehrindeki bir kiliseyi ve onun ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Kilisenin etrafındaki dünyayı hiçbir şekilde etkilemediğini duymaktan hoşlanmam. Çok az etkisi varmış gibi görünebilir ancak şimdi olduğu gibi o zaman da Tanrı yolundaki o insanlar dünyadan alınsaydı dünya çok daha kötü olurdu. Şimdi 2. Korintoslara mektup 13. bölüme geldik. Son bölümü. Konu Paulus'un elçiliğinin icrası ve sonuçlanması. Bu yanınıza 3. gelişim olacak diyor 1. ayette. Her sav 2 ya da 3 tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır. Paulus daha önce söylediklerini tekrarlıyor. Bir elçi olarak görevini yerine getirmek üzere Korintos'a 3. kez gidiyor. Oraya gittiğinde her şey doğrulanacaktır. Her şey ortaya çıkarılacaktır. Paulus elçilik görevini yerine getirecek ve elçiliğinin kanıtını Mesih'in gücünü Paulus'un zayıflığı aracılığıyla vererek gösterecek. Daha önce aranızda 2. kez bulunduğumda geçmişte günah işlemiş olanlarla onların dışında kalanların hepsine söylemiştim. Şimdi sizden uzaktayken de yineliyorum. Tekrar yanınıza gelirsem hiç kimseyi esirgemeyeceğim. Mesih'in benim aracılığımla konuştuğuna dair kanıt istiyorsunuz. Mesih size karşı güçsüz değildir. Onun gücü sizde etkindir. 2-3. ayetler. Paulus onlara zayıflık içerisinde gitmişti ama Tanrı sözü güçlüydü ve onları bu günahla hasta şehirde değiştirmişti. Güçsüzlük içerisinde çarmıha gerildiği halde şimdi Tanrı'nın gücüyle yaşıyor. Biz de onda yani Mesih'te güçsüz olduğumuz halde Tanrı'nın gücü sayesinde onunla birlikte sizin yararınıza yaşayacağız. 4. ayet. Paulus, güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği halde diyor. Tanrı'nın zayıflığını işitmek insana tuhaf geliyor. Bu zayıflık nedir? Dostum ise çarmıha gittiğinde bu Tanrı'nın zayıflığıydı. Şimdi Tanrı'nın gücüyle yaşıyor. Şimdi Paulus çok önemli bir noktaya geçiyor. Bu her inanlının düzenli bir şekilde yapması gereken bir sayımdır. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendi kendinizi sınayın, kendinizi yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Aksi halde sınavdan başarısız çıkardınız. 5. ayet. Bunun özgür irade, seçilmişlik ya da inanlının güvenliğiyle bir ilgisi yoktur. Paulus, imanda olup olmadığımızı görmek için kendimizi sınamamız gerektiğini söylüyor. Bu konuyu ciddiye almamız gerekir. Bence bunu yılda 2-3 kez yapmalıyız. Umarım bizim başarısızlığa uğramadığımızı anlayacaksınız. 6. ayet. Paulus kendisi için bir envanter yani sayım yapmıştı ve imanda olduğunu bilmelerini istiyordu. Kötü bir şey yapmamanız için Tanrı'ya dua ediyoruz. Dileğimiz bizim sınavı geçmiş görünmemiz değil, biz sınavda başarısız görünsek bile sizin iyi olanı yapmanızdır. 7. ayet. Paulus onlara olmaları gerektiği türde inanlılar olmalarını istediğini söylüyor. Çünkü gerçeğe karşı değil, ancak gerçeğin uğruna bir şey yapabiliriz. 8. ayet. Burada yine iyice öğrenmemiz gereken büyük bir gerçek bulunmaktadır. Dostum, gerçeğe karşı bir şey yapamazsınız. Tanrı sözüne katılmayan insanlar konusunda endişe etmememin nedeni de bu. Gerçeğe karşı bir şey yapamazlar. Tanrı sözünü bildirmeli ve vaktimizi onu savunarak geçirmemeliyiz. Tanrı bizden onu savunmamızı istemez. Bizden onu bildirmemizi, müjdeyi, Tanrı'nın sözünü bildirmemizi, insanlara ulaştırmamızı ister. Ne zaman biz güçsüz ve siz güçlü olursanız seviniyoruz. Yetkin olmanız için de dua ediyoruz. 9. ayet. Yetkin olmanız derken onların olgun inanlılar olmalarını istediğini söylemek istiyor. Onların Mesih İsa'nın kayrası ve bilgisinde gelişmelerini, ilerlemelerini istiyor. İnsanlar bazen neden büyümüyorsun derler. Paulus da onlara aynı şeyi söylüyor. Mesih'te büyüyün, gelişin diyor. Rabbin yıkmak için değil, geliştirmek için bana verdiği yetkiyi yanınıza geldiğim zaman sert biçimde kullanmak zorunda kalmayayım diye bunları aranızda değilken yazıyorum. 2. Korintoslar 13, 10. ayet. Paulus onlara bu zamanda yazabildiğinden ötürü mutlu. Onları yıkmak için değil, geliştirmek, bina etmek amacıyla yazıyor. Son olarak, hoşça kalın kardeşlerim. Yetkin olun, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içerisinde yaşayın, sevgi ve esenliğin kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. 2. Korintoslar 13, ayet 11. Yetkin olun, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içerisinde yaşayın, sevgi ve esenliğin kaynağı Tanrı sizinle olacaktır. Yine yetkin olun, büyüyün diyor. Bebek Hristiyanlar olmayı bırakın. Bu günümüzde birçok inanlıya söylenebilecek bir sözdür. Teselli bulun. Bu mektuba başladığında kullandığı teselli sözcüğüne Tanrı'nın tesellisine dönüyor. Bunun yardım anlamına geldiğini hatırlayın. Bu bize yardım etmek, bizi güçlendirmek, bize cesaret vermek için yanımıza çağrılanın Tanrı olduğu anlamına geliyor. Dostum, Tanrı bugün sizin için bunu yapmayı istiyor. Kim olduğunuzu, nerede olduğunuzu, nasıl olduğunuzu bilmiyorum ama Tanrı size yardım etmek istiyor. Size sözü aracılığıyla, kutsal ruhun hizmetiyle yardım edebilir. Bunlar harika ayetler. Tanrı bizi teselli etmek için bizimle beraberdir. Büyüyüp gelişmemiz gerekmektedir. Gerçeğe karşı hiçbir şey yapamayız. Sadece gerçek için bir şeyler yapabiliriz. Bu tür bir cesaretle Tanrı için ilerlememiz gerekmektedir. Düşüncelerinizde birlik olun, Mesih'in düşüncesine sahip olun demektir. Esenlik içerisinde yaşayın. Barış yapamayız ama barış içerisinde yaşayabiliriz. sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Bu, Tanrı'nın her türlü anlayışı aşan esenliğidir. Tanrı'nın çarmıhın kanı aracılığıyla yaptığı barıştır. Bugün bizler bu esenlikte yaşamalıyız. Kurtuluşumuzda sevinmeliyiz. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Bunu kaçırmayın. Yalnız değilsiniz. Tanrı bugün sizinle beraberdir. Bu çok harika bir şeydir. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. 2. Korintoslar 13 ayet 12. Dostum, eğer birbirinizi öpecekseniz bunun kutsal bir öpüş olmasına dikkat edin. Öpücüğümüzün kutsal bir öpüş olması gereklidir. Bütün kutsallar size selam ederler. Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve kutsal ruhun paydaşlığı hepinizle birlikte olsun. 2. Korintoslar 13, 13 ve 14. ayetler. Üçlü birliğin kutsaması hepinizle birlikte olsun derken, Korintos'taki kiliseyle birlikte bizleri de dahil ediyor. Mesih'te sahip olduğumuz her şeyde Mesih İsa'nın lütfu, Tanrı'nın sevgisi, kutsal ruhun paydaşlığında sevinmeliyiz. Sadece dünyaya değil, kendi inanlılar topluluğumuzda da birer tanık olmalıyız. Burada yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitaptan yaptığımız bu yorumlara ilişkin soru ve düşünceleriniz olursa ya da anlamadığınız bir kesim bir parça olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Tanrı Sözü'nden kutsal kitaptan yaptığımız bu çalışmalar, yorumlar haftanın her günü aynı saat ve metreden devam etmektedir Orta Dalga'dan. Lütfen yayınlarımızı ve yayın saatlerimizi dost ve arkadaşlarınıza da bildirin. Aynı zamanda yayınlarımızı iyi duyup duyamadığınızı bize bildirirseniz çok sevineceğiz. Ve böylece bize de büyük bir katkıda yardımda bulunmuş olacaksınız. Bize yazarsanız değerli dinleyicilerimiz, bir İncil kitabını size hediye olarak yollayacağız. Yarın yeniden buluşuncaya dek Rabbin esenliği, barışı ve kayrısı sizin de üzerinizde olsun.